Bismillahirrahmanirrahim. Selamun kavle min Rabbir Rahim. Hayırlı günler sayın dinleyiciler. Ben Deniz Mehmet Akif Karayel. Değerli dostum Muhammed İkbal Kösoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz Müslümanca Düşünmek adlı programla sizlerle birlikteyiz. Hepinize selam ederiz.
Evet, bu bizim ilk programımız Allah'ın izniyle. Müslümanca düşünmek bizim hayatımızın merkezine oturttuğumuz önemli çabalardan bir tanesiydi. Biz hem kendi hayatımız içerisinde hem de Akif hocamla beraber bu konularla ilgili çokça mütalalarda bulunduk. Çok gecelerimiz sabahladı.
Evet, Allah muvaffak kılarsa. Tabii başta şunu söylemek lazım gelir. Bu program adı üzerinde bir düşünce programı. Biz burada öncü düşünürlerin zaman zaman da kendi düşüncelerimizi aktaracağız. Fakat insan yanılabilen bir varlıktır. Dolayısıyla bunu bilmek gerekir. Bu konuda hiçbir zaman iddialı değiliz ve hatta bilakis iddialı olmamayı ilke edinmiş, prensip edinmiş insanlarız. Bunun bilinmesini isteriz. Kıymetli dinleyiciler, bizim için var edilse de bize ait kılınmayan, dolayısıyla bize ait olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Fani olması bakımından asıl olmayan, gerçek olmayan bir hayat yaşıyoruz. Belki de gerçek olmayan bir hayatta gerçeklerin ta kendisini yaşıyoruz. Rasim Özdenören, Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler adlı kitabında bu gerçekleri, kuş bakışı bize şöyle tasvir eder. Milyarlarca insanın yaşadığı yeryüzünde başka hiçbir ek faaliyete gerek duyulmaksızın mevcut nüfusun 10 mislini besleyebilecek seviyede bir üretim yapıldığı halde milyonlarca insanın açlıkla pençeleştiği söylenirse ortada bir bozukluğun var olduğunu ileri sürmek için zeki olmak şart değildir. Üreticilerin fiyatları düşürmemek için piyasaya mal arz etmekten kaçınıp stoklama yolunu tercih ettikleri bir dünyada bir kısım insanların çıplak gezdiğini görünce bu işin içinde bir bozukluk olduğunu söylemek için ekonomi tahsil etmeye gerek yok. Kaliforniya'nın portakal bahçelerinde portakal toplamaya çıkmış yüz binlerce tarım işçisinin günde 3 portakal karşılığında bütün gün çalışmaya mecbur bırakıldıkları için karınlarını doyuramadıkları fakat bahçe sahiplerinin fiyatları düşürmemek için toplanan portakalları denize döktükleri bir dünyada bir bozukluk olduğunu görebilmek için Kaliforniya'ya portakal toplamaya gitmiş olmamız da gerekmez. Afrika'da, Hindistan'da, Güneydoğu Asya'da, Güney Amerika'da açlıktan kemikleri çıkmış bebelerin resmini çektirmek için yarışa giren ve bu yarışta binlerce lirayı bir kalemde sarf edebilen gazete ve dergilerin bulunduğu bir dünyada en aç insanın fotoğrafını çeken foto muhabiri altın madalya ile taltif edilirken fotoğrafı çekilen aç bebenin sırtından para kazanabilen becerikli gazeteciler tebriklere boğulurken aç insanların kendi halleriyle baş başa bırakılmasında bir bozukluk olsa gerek. Yoksul çocukları esirgeyip korumak adına düzenlenen balolarda göbekleri yeterince şişmiş adamların sabahlara kadar vur patlasın çal oynasın vakit geçirirlerken bu çocukların okuma kitaplarını nasıl satın alabileceğinin hesabının yapıldığı bir dünyada evet böyle bir dünyada bir bozukluk var demektir. Aç kalma tehlikesiyle nüfus planlaması yapmak için teşkil edilen ekiplere binlerce liralık harcırahlar tahsis edilip bir o kadar da hastane ve doktor masrafına katlanırken doğmamış çocukların rızıkları yüzünden uykuların kaçtığı bir dünyada bir bozukluk olsa gerek. Doğmuş çocuğu beslemek için sarf edilecek paranın ana rahmindeki çocuğun doğmaması için sarf edildiği bir dünyada bir bozukluk, bir terslik var demektir. Daha en az 40 milyar insanın rahatlıkla barınabileceğinin hesaplandığı bir dünyada 40 katlı binaların yapılmasına rağmen insanların mesken sıkıntısından şikayetçi olmaları önlenemiyorsa, burada da akla aykırı bir düzenin işlediğinde şüpheye düşmemeli. Okullarında çocuklarına cinsel eğitimin verildiği ülkelerde ve en çok bu ülkelerde akla gelmez sapıklıkların yaygın biçimde yerleşmiş olması vakası ile ırza tecavüz olaylarının, alkolizmin, klinik akıl ve ruh hastalıklarının yoğunlaştığının görüldüğü bir dünyada bu işlerin düzenlenmesinde de bir bozukluğun olduğunu kabul etmek gerekecektir. İletişim araçlarının geçmişin hiçbir döneminde görülmediği biçimde çoğaldığı ve günlük hayatımızı doğrudan etkilediği bir dünyada insanların fertler olarak iletişimsizlikten bu kadar yakındığı bir tablo ile karşılaşılıyorsa, bu işte de bir bozukluğun olduğunu teslim etmek zorundayız demektir. Ne hazin bir dünyada yaşıyoruz değil mi hocam?
Evet. Tablo karamsar bir tablo ama bu tablo yeni bir tablo değil Akif hocam. Bu tablo İslam'ı, dolayısıyla Müslümanların dünyanın efendisi olduğu zamanların kaybolmasının akabinde bugün Batı medeniyeti dediğimiz, Batı dünyası dediğimiz o paradigmanın hakim güç haline gelmesi,
öznesi olması, öznesi belirleyicisi olması
ve bu özne ve belirleyici olan bu aklın, evet, üretmiş olduğu kavramlarla, ortaya koymuş olduğu paradigmayla şekillendirdiği bir dünyadan bahsediyoruz.
Kavramlarının muhtevalarını da kendisinin belirlediği bir dünya.
Ve o belirledikleri kavramlar üzerine kurdukları uluslararası organizasyonlar, uluslararası kurumlar, sonu izimle biten birçok şey ve bunların oluşturmuş olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Az önce senin o bahsetmiş olduğun, aktarmış olduğun acı tablo bu dünyanın gerçeği. Bunun ortaya koymuş olduğu bir tablo. Ama belki de bundan daha önemlisi, en azından bizim adımıza daha önemlisi, bu tablonun karşısında biz nasıl bir pozisyondayız? Nerede duruyoruz? Müslümanlar olarak, bugün eğer bir İslam dünyasından bahsedeceksek, halkı Müslüman olan ülkelerden bahsedeceksek, biz kendimizi nereye konumlandırıyoruz? Ne kadar Müslümanca düşünüyoruz? Kavramlarımız ne kadar İslam'dan neşet ederek ortaya çıkıyor? Dolayısıyla da bu sorunun cevabıyla doğru orantılı bir şekilde ne kadar Müslümanca yaşayabiliyoruz? Müslümanca yaşama talebimiz belki sadece bireysel bir yaşantıdan öteye ne kadar gidebiliyor?
Evet, bu bahsettiğin, değerli dostum, belki de meselenin mihenk taşı, kilit noktası. Çünkü Müslümanca yaşamak nedir sorusunun cevabını ararken insanların aklına yine Batı'nın kavramıyla söyleyelim, terimiyle söyleyelim, çeşitli ritüeller geliyor. Halbuki bizim telakkimizde, İslam telakkimizde, Müslümanca düşünme telakkimizde düşünmek de yaşamanın temel kurucu parçalarından bir tanesi. Çünkü düşünüyoruz, hissediyoruz, yaşıyoruz, ibadet ediyoruz, Bütün bunlar bir bütünün parçaları. Fakat düşünmenin ön plana çıkarılması, bir kriz nokta olarak belirlenmesinin sebebi ne? Sebebi şu: İfsadın, yani bozulmanın en başta düşünce yoluyla gelmiş olması. Bir Müslüman bütünlüğü içinde senin düşüncelerine saldırıldıysa yahut senden sonra yetişen nesiller saldırılmış düşüncelerle düşünüyorsa, kendi dinini de, kendi değerlerini de, kendi hakikatlerini de bu kavramlarla, bu düşüncelerle, yani İslam'ın bak dediği yerden, gör dediği yerden değil de müsteşriklerin, diyelim ki faraza, batılıların, filozofların bak dediği yerden bakıyorsa, ortada işte bir problem var demektir, bir kriz noktası var demektir. Dolayısıyla bunun teşhis edilmesi elzemdir.
Pratik sonuçlarına bakmak lazım.
Evet.
O pratik sonuçlara biz baktığımızda, Batı'nın üretmiş olduğu düşünce sistematiğinin sadece felsefe denen ilim dalı içerisinde bir takım böyle okuyan insanların, bir takım böyle sözüm ona hikmet arayışında olan insanların yapmış olduğu bir zihni çabadan bahsetmiyoruz aslında.
Günlük hayatımızı şekillendiren bir durum da var çünkü.
Bu çaba, bu günlük hayatı şekillendirme önce Batı'nın kendi içinde başladı. Dolayısıyla Batı'nın kendi içerisindeki bu şekillendirmeyi, bu çabayı görmezsek eğer, oradaki kriz noktalarını, oradaki arızaları, Allah Azze ve Celle'nin kulu yarattığında o kulun içerisine koymuş olduğu en uygun olan o fıtratın bozulma süreçlerini eğer tespit edemezsek, o bozulmanın daha sonra Müslümanlara ve İslam dünyasına
intikaliyle beraber
ortaya çıkan arızaları tespit edemezsek, çözüm önerilerimiz de ortaya çıkamaz. Yolumuzu bulamayız.
Önce şunu da tespit etmek gerekir. Evet, günlük hayattan bahsettik. Bu bir pratik. Pratik bir hayat. Ama teoriyi şu anlamda iyi tespit etmek lazım, yakalamak gerekir. Buradaki sorun Batı'nın günlük hayatı diyelim ki. Fakat bu günlük hayat pratiğini doğuran ilkeler olarak, kafa yapısı olarak teori var ortada. Mesela moda, onun örneğini verebiliriz. Modanın derinliklerinde sözüm ona ya da zahiren gördüğümüz şey birkaç kıyafettir alt üstü. Ama o kıyafeti netice veren doğurucu unsur olarak biz neyi görüyoruz? Bir kere Batı'nın kadına bakış açısını görüyoruz. İnsanı tanımladığını görüyoruz. Kapitalizmi görüyoruz. Kapitalizm arkasında bugün çeşitli sihirli kelimeler var, değil mi? Mesela evet. Ne yapıyorlar? Siyaset deniyor, politika deniyor. Hayır, bizzat bir insanın, başka bir insanın evine izinsiz girebilme hakkına, o eşyaları kullanabilme, hatta çalabilme hakkına sahip midir? Bu ahlaki midir? Değildir. Peki bir devlet, Amerika, İngiltere, İsrail, her neyse, bir devlet, başka bir devletin, mağdur mazlum bir devletin, güçsüz bir devletin kendi ülkesine girme, işgal etme, oradaki kaynakları kullanma, bunun adı hırsızlık değil midir? Açgözlülük değil midir? Niye bunu devletler arası denge olarak tanımlıyoruz? Niye buna biz politika olarak tanımlıyoruz ve bunu bir şekilde meşrulaştırıyoruz? Gibi.
Güce sahip olduktan sonra o güce sahip olanların kendi değerler sistemini ilkesel konuşursak, belki de daha alt levelde şunu söylemekte, daha alt seviyede şunu söylemekte fayda var. Aslında çıkarlarını, kendi fert olarak baktığımızda kişisel, söz konusu devlet olarak baktığımızda da devlet olarak çıkarlarını korumak için bütün bu koymuş olduğu değerler sistemini kullandığını görüyoruz. O yüzden
bir adam, silah gibi değil mi?
O yüzden adam kalkıp da işgal ettiği zaman ben işgal ettim demiyor ki.
Medeniyet getiriyor.
Adam
çünkü.
Ben medeniyet götürüyorum diyor. Ben diyor demokrasiyi götürüyorum diyor. Aslında doğru söylüyor, biliyor musun?
Niye?
Şu manada doğru söylüyor. Çünkü aslında onun medeniyet diye bahsettiği, onun demokrasi diye bahsettiği, Irak işgalinde Bush'un meşhur açıklamalarını hatırla. Bunun arka planında, arka tarafında gerçekten de yaratıcının ortaya koymuş olduğu sisteme, insanın bir baş kaldırısı sonucunda, insanın Batı söz konusu olduğunda, onların Hristiyanlıkla yüzleşmesi sonucu diyelim biz, ortaya koymuş oldukları bir değerler sistemi var. İnsanın aklını merkeze alan, dolayısıyla insanın kendisini merkeze alan bir değerler sistemi var. O sistemin bütün yapı taşlarını oluşturdular.
Rönesans'a
baktığımızda, evet, aydınlanma sürecine baktığımızda bunları görebiliyoruz. Bütün o yapı taşları oturttuktan sonra aslında, bence öyle, yepyeni bir din ortaya koydular.
Evet.
Dini ortadan kaldırdığını iddia edenler, dinin aklın karşısında olduğunu, dinin bireylerin kendi hayatında olabileceğini belki söyleyenler, aslında yepyeni bir din ortaya koydular. Bu din kendi kavramlarını, kurallarını, kurumlarını, müesseselerini, düşünme biçimlerini, daha bir sürü her şeyini
İşte böyle olduğu için bu etti. Kelimenin tam anlamıyla bir dindir.
Kelimenin tam anlamıyla bir dinle karşı karşıyayız aslında. Dolayısıyla medeniyet götürmek, dolayısıyla demokrasiyi götürmek, aslında Batı tipi yaşam tarzını, Batı değerler sistemini götürmek demek oluyor.
Özgürleştirmek.
Özgürleştirmek veya. Moda dedim mesela, aklıma şu geldi. Hatırlarsan şöyle yaygın bir kullanım vardı değil mi? Türkiye'de de bir kesimin özellikle çokça zikrettiğini görüyoruz. Tesettürlü olan bir Müslüman kadının tesettürü üzerinden yapılan bir söylemdi bu. Neydi? Özgürleşmeliler. Özgür değiller onlar kapandıkları için. Bak bizzat bu kullanılıyor yani. Özgür değiller onlar gibi. Modadan bahsettiğin için aklıma geldi. Kadının özgürleşmesinden bahseden sözüm ona Batı, aslında kadını bir meta haline, bir materyal haline dönüştürdü. 3-5 elbise kıyafet değil mesele. Mesele aslında koymuş oldukları iktisadi sistemin sürekli tüketmeye, ama her daim tüketmeye yönelik olan sürecinin devam edebilmesi için ortaya koyulmuş bir takım, bu tabiri çok sık kullanıyorum ben biliyorsun, illüzyonlar olması lazım.
Evet.
Oluşturulmuş bir takım şeyler olması lazım. Sahte. Ama çünkü kapitalist sistem, onun koymuş olduğu iktisadi sistem dünyada işlevliğini sürdürebilmesi için bizim kanaatkar olmamamız gerekiyor. Azla yetinmememiz gerekiyor. Bizim sürekli almamız gerekiyor.
Çünkü o zengin olacak değil mi?
Çünkü sistem ancak böyle bekasını sürdürebilir.
Evet sayın dinleyiciler, Müslümanca düşünmenin bir önceki bölümünde Batı'nın kafa yapısı üzerine, bu kafa yapısının temel kodları üzerine konuşuyorduk. Muhammed İkbal özellikle şuna temas etti. Batı moda örneğinden, kadın örneğinden kendi müreffeh hayatı yakalamak için çeşitli meşru insan haklarını kullanmasından bahsetti. Onlara, o cihetten insana yaklaşmasından bahsetti. Mesela insan özgür olması gereken bir varlıktır, onurlu bir varlıktır. Tesettürle Batı'nın, kapitalist dünyanın modayı dünyaya pazarlamak isteyen ve dolayısıyla para kazanmak isteyen ülkelerin, zengin ülkelerin insanın bu özgürlük zafiyeti ya da değerini kullanarak buradan yaklaşmasından bahsetti. Ve esasında hakikaten özgürlük Batı'nın bir edebiyatı haline gelmiştir. Sloganı, mottosu haline gelmiştir. Özgürlük. İnsanlar zaten buna dayanamazlar. Çünkü insan bağımsız olmak isteyen bir varlık. Ve bunu moda etkinlikleri çerçevesinde dediğin gibi insanı metalaştırdılar. Zaten bu Batı'nın kadınla üstad hep problemi olmuş. Hep. Orta Çağ Avrupa'sına bakıyoruz. Batı kadına, Hristiyan skolastik düşüncesi kadına şeytan nazarıyla bakmış. Ondaki ruhun şeytana ait olduğunu söylemiş. Sebep, onların kutsallarına göre Havva, ki bu isimlendirme de onlara aittir aslında, Havva Adem'i ayarttı. Adem'i ayartan Havva olduğundan dolayı şeytanın askerliğini yaptı Adem'e karşı ve onu ilk günaha sevk etti. Ve insanlık macerası böyle başlamış oldu. Şimdi aydınlanma sonrasında, Rönesans sonrasında, daha çok da aydınlanma sonrasında ve bilhassa moderniteyle beraber işte Batı o ezilmiş duyguların, kadının, ezilmiş şahsiyetinin intikamını çok feci bir şekilde alıyor. Feminizmle mesela. Yine bir kadın problemi var ortada. Yani anlamı takdir edilememiş, hak ettiği değeri layıkıyla verilememiş, ezilmiş, mağdur edilmiş, insan bile sayılmamış bir varlıktan, bir uçtan, bir batıldan erkeğe egemen kılınan, bütün ailevi değerleri alt üst edilen ve netice itibariyle toplumun ifsad olduğu, en başta aile yapısının kriz noktası olarak aile yapısının kriz yaşadığı bir kadın tasavvuruna giriliyor.
Aslında tam aksine kutsal olan halinden, değerli, hürmet edilen halinden, sakınılması ve gözünün içi gibi bakılması gereken bir halden aleni, bayağı, her yerde karşılaşılabilen, rolünü kaybetmiş, erkekleşmiş bir
rol değiştirmiş
bir tablo ortaya çıkarttılar. Bunun tersini erkekler için de yaptılar. Batıya baktığımızda bu rol değişmesini çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Erkeklerde de fıtrata uygun olan o rol dağılımının dışına çıkıp, ona başka bir kimlik giydirme, onu başka bir role soyundurma.
Elbise bile giydirme, kimlikten öte, değil mi?
Tabii bu önce düşünceden başlıyor. Daha sonra bu kılık, kıyafet, tavırlara kadar inen bir şeyden bahsediyoruz. Bu başından sonuna kadar sistematik olan bir şeyden bahsediyoruz. Fakat burada aklıma bir şey geldi. Batı bunu önce kendi içinde yaptı. Çünkü geçmiş toplumlara baktığımızda, Batı toplumlarına, orada da kadınlarda biz örtüyü görebiliyoruz.
Yani Hristiyan rahibelerde hala var.
Normal vatandaştan bahsediyoruz, halktan bahsediyoruz. Hı. Çok değil yani. 150 sene önceki mesela fotoğraflara baktığımızda Amerikan toplumunu.
Ha, evet, doğru.
Kadınların örtülü olduğunu görüyoruz belli düzeyde. Hakeza Avrupa'da da bu şekildeydi. Burada aslında temel maksat, o kurulan aklı merkeze alarak bir bakıma yaratıcı yerini aklı, dolayısıyla insanın kendisini geçiren o Batı tipi düşünce sistemi, o sistemi inşa edenler aşağı doğru bütün mekanizmayı ona göre kurguladılar. Kadının rolü yeniden biçimlendirilmeliydi. Erkeğin rolü yeniden biçimlendirilmeliydi. Aile mefhumu yeniden dizayn edilmeliydi. Sosyal ilişkiler, iktisadi parametreler yeniden, buna göre siyaset, devlet yönetimi, toplumlar arası ilişkiler, bütün her şeyi bu merkez üzerinden kurgulayarak kademe kademe dizayn ettiler.
Tam da bence meselenin tam can damarını yakaladın. Hakikaten Batı kafa yapısının alameti farkısı bu. Yani ama şöyle bir husus var üstad. Müfsit bir davranış, müfsit bir davranışı doğuruyor. Hayatın içinde de bu böyle. Yani bir insana durup dururken mesela vurduğun zaman, değil mi? Onu kışkırtan bir davranış sergilemiş oluyorsun.
Gayet tabii.
Ne yapıyor adam? Kalkıp o da sana vuruyor. İfsat o olmuş oluyor neticede araları. Bunun gibi şimdi Hristiyan düşünce, Hristiyan skolastik düşünce kadına böyle bakıyor. Kadını aşağılıyor. Kadını şeytandan sayıyor. Bilimsel geliş, çünkü Hristiyan dogmatik düşüncenin, o inanç yapısının kendince bazı gerçekleri var. Bilimsel anlamda da gerçekleri var. Bir evren tasavvuru var. Bir insan tasavvuru var. Bunlar la yüzeldir. Sorgulanamaz. Şimdi Galilei'yi hatırla, Kepler'i hatırla, Newton. Bu adamlar normalde dindar adamlar. Ya da en azından deist adamlar, mistik adamlar bir şekilde. İnanç yönleri var yani. Ateist değiller. Ama deneyle, gözlemle beraber bu Hristiyan düşüncesinin ortaya sunduğu, vaaz ettiği gerçek şeylerin bilimsel anlamda da olsa gerçek olmadığını söylüyor. Bunu keşfediyorlar, tespit ediyorlar. Ve bilimsel faaliyetler yapmak istiyorlar. Fakat karşılarında neyi buluyorlar? Yine Hristiyan papazları ya da din adamlarını buluyorlar. Engizisyon mahkemeleri kuruluyor bunlar için. Bu adamlar akla hayale gelmedik işkencelerle karşılaşıyorlar. Dolayısıyla böyle dediğin gibi sonra aşama aşama, hayır bunlar bir hurafe, hepsi yalan, belirleyici olan Tanrı değildir, biziz, dünyanın efendisi de biziz. Hatta Bacon'ı hatırla, ne diyor adam? Bilgiyi niçin elde edeceğiz? Güç sahibi olmak için elde edeceğiz. Bilgiye yüklediği anlam bu. Halbuki Müslüman telakkide ne olur? Evet, biz dünyayı imar etmek için için buradayız ama bunların hepsi Allah'ın ayeti olarak kabul edilir ve onun namına bunlarla meşgul olunur. Fakat Batı bilgiye güç olarak bakıyor. Eşyaya olan bakışı da böyle. Mesela bitkiler üzerine, hayvanlar üzerine yaptıkları deneyler var. Bir sürü. Kokteyl yaratıklar diye yaratıklar oluşturuyorlar. Bir hayvanla başka bir hayvanı, affedersin, çiftleştirip yeni bir hayvan elde etmeye çalışıyor. Bir tür ne yapıyor biliyor musun? Yaratmaya çalışıyor.
Yaratıcılığa soyunuyor.
Evet. Dolayısıyla bu aydınlanma ile beraber Avrupa'da aklın ve insanın merkeze alınması, hümanizm aslında masum başlamıştır ama sonu başka türlü olmuştur. Teşekkülü istikamet kaymıştır. Aklı ve kendisini özellikle merkeze alınca, ki burada aklı da tanımlamak lazım, yani İslam'ın bahsettiği bir akıl değil bu. Bizzat kendini merkeze alan rasyonel bir akıl, mantıksal bir akıl. Dolayısıyla fakat vardıkları noktada, bu ailelerde olsun, başka şeylerde olsun, yaptıklarının yanlış olduğunu fark ediyorlar. Ciddi krizler yaşanıyor şu an Avrupa'da, Amerika'da özellikle.
İşte o zaman da ahlak felsefesi, etik ve benzeri şeylerin arayışı başlıyor
değil
bu
mi?
Seferde.
Evet.
Kendi güzel. Yapmış olduğunu kabusu, kendi yapmış olduğunu senaryonun eksik parçasını bu sefer tekrar düzenlemek için çabalara giriyorsun.
Evet.
Bir takım alternatifler bulmaya çalışıyorsun. Şimdi burada yalnız bir şey söylemekte fayda var. Batı'nın kendi içindeki bu serüveni kendi içinde aslında tutarlı.
Bence de.
Çünkü söz konusu Hristiyanlığın ahlaksızlığı. Uygulanan Hristiyanlığın. Yani Allah Azze ve Celle'nin İsa Aleyhisselam'a indirmiş olduğu İslam olan şeriattan bahsetmiyoruz. Daha sonra bozulan, heva ve heveslerine göre insanların değiştirdiği ve orta çağki en karanlık dönemidir. O Hristiyan dünya o kadar ahlaksızdı ki, cenneti tek eline alan, hazineyi, serveti kendi nezdinde toplayan, hatta birçok devleti, o dönemdeki ve devlet başkanlarını, orduları, Haçlı seferlerini hatırla.
Tabii.
Kurgulamadaki mantık, bunları düşün. Dolayısıyla Batı'nın dinle olan savaşı, dolayısıyla Batı'nın yaratıcıyla olan savaşı aslında Hristiyanlık üzerinden olan bir savaştı.
Çünkü sözünü kesmiş oldum ama dini temsil eden kişi, Papa, kim adına konuşuyor? Tanrı adına
Tanrı
konuşuyor.
Tanrı adına konuştuğunu söylüyordu.
Tanrı adına konuşuyor. Tanrı'nın cennetinden insanlara parselliyor, şey veriyor. Cennetten satın alıyorlar insanlar belli şeyler karşılığında. Böyle trajikomik durumlar var.
Veya şimdi, aforoz ediyor istediğini.
Tabii. Aforoz ediyor ve çok dramatik sahneler yaşanıyor. Şimdi buna karşı insanların Tanrı adına konuşuyorsa kime öfkesi olacak? Kime kin duyacak?
Dolayısıyla Batı için baktığımızda bu bir özgürlük arayışıydı. O yüzden mottoları, en önemli mottolarından bir tanesi, en önemli sloganlarından bir tanesi özgürlük. Fakat bu özgürlük arayışı öyle bir noktaya getirdi ki Batı'nın bile kendi içerisinde çok büyük bir çıkmaz ortaya çıktı. Neydi o çıkmaz? Düşün ki bu özgürlük arayışından kaynaklanan bir takım çabalar içerisine giriyorsun. Bilimsel bir sürü alet edevat icat ediyorsun. Hayatı kolaylaştırmak için, konfora düşmek, kendine daha fazla zaman ayırabilmek için bir sürü elektronik, son yüzyıl özellikle bunun teknoloji çağından bahsediyoruz artık, zirve dönemi. Fakat gelinen noktada yalnızlaşan, yabancılaşan insanı kendine yeter bir hale getirmek için üretilen bu ürünlerin hepsi, bütün bu elektronik şeyler, buluşlar, bütün bu icatlar çözüm oluşturmadı. Gittikçe insanı daha da yalnızlaşan, daha da yabancılaşmış bir ortamın içerisine soktu. Baştaki paylaştığın şey güzeldi bu manada. İletişim araçlarının belki de zirve yaptığı bir dünyada yaşıyoruz. Ama ne yazık ki, ne acıdır ki karı koca evde artık birbirleriyle konuşmayıp cep telefonu üzerinden mesajlaşıyorlar yani. Evin içerisinde. Sohbet bitti. Muhabbet bitti.
Ziyaretleşmek bitti.
Ziyaretleşmek bitti.
Ama şurada bir şey var, dipnot düşmek istiyorum. Türkiye özelinde konuşalım. Kendi içimizden konuşalım. Herkes bireycilikten, bireysellikten şikayet ediyor aslında. Değil mi? Yani herkes bundan şikayet ediyor. Fakat şikayet etmekle beraber ilginç bir şekilde bireysellik de var. O zaman düşündüğün zaman şunu derim ben en azından. Ya bu herkes yalan söylüyor yahut kimse yalan söylemiyor. Evet, bir tuzağa düşmekle beraber insanların adeta mahkum olmuş gibi kaçınılmaz bir son olarak yaşadıkları bir durum da var. Şimdi evet, insanlar bireyselleşiyor, bireycileşiyor, doğru. Ama baktığın zaman bazı şeyleri inkıtaya uğratan, bu bizim değerlerimizle örtüşmeyen neticeyi veren, bu düşünceden, hani bireyselleşme düşünceden, özgürleşme düşüncesinden öte bazı hayat gerçekleri de var. Mesela şehirleşme. Koca metropollerde yaşıyoruz. Bir ülke nüfusuna sahip şehirlerde yaşıyoruz. Yine çalışma hayatı. Sabah 6'da gidiyor işe ya da 8 olsun fark etmez. Akşam geliyor. Yoğun trafik, gergin bir ortam. Yoruluyor insan, yalnız kalmak istiyor. Kimseyle uğraşmak istemiyor. Yalnızlaşıyor. Sonra bakıyorsun evde bir tane televizyon denen bir şey var. O var olduğu zaman koltukta hazır, kahvede gelmiş, çayda gelmiş. Geçiyor karşısına televizyonun. Sevdiği filmi, dizisi de var. Bu sefer onu seyrediyor, dinlenmek adı altında. Bakıyorsun, akşama kadar evde yoksun. Akşam yorgun gelmesin, doğru olabilir. Ama akşam geldiğinde televizyonuna dalmışsın. Kimseyi ne aramışsın, ne sormuşsun, ne de evinde ailenle konuşmuşsun. Onlara gereken vakti ayırmamışsın. Yani şöyle bir şey var. Bireyselleşmek, bireycilik bir felsefedir. Bu başka bir şeydir. Bir de hayatın, modern hayatın, işte teknolojiyle beraber gelen hayatın, dediğin gibi aletlerin, edevatın bir şekilde buna karşı direnen, bu konuda teyakkuz halinde olan, bilinçli olan insanları dahi etkilediği, muhasara altında aldığı bir tablo da var. Bunu görmek lazım gelir.
Bu soruyu sorduğun zaman aklına gelen şey ne? Benim aklıma ne geliyor biliyor musun Akif Hocam? Bütün bunların hepsi insanın kendi kendine yeter olması için, kendi kendine yeterli olması için yapılan şeyler.
Yani istina.
Yani istina. Yani hiçbir şeye ihtiyaç olmama.
Tuğyanımızın sebebi.
Muhtaç olmama.
Evet.
Yani Alak suresinde hatırla neydi? İnsan kendi kendine müstahni sanar. Değil mi?
Evet.
Bakıyorsun, Batı'nın üretmiş olduğu bu aklın yansıması, öyle bir anlamlandırma süreci ki bu. Eşyayı da ona göre anlamlandırdığı için yeni ürettiği, icat ettiği her şeyi, ki teknolojik olan şeyler bunun içerisinde tabii ki, onları da buna göre, bu mantığa göre, bu paradigmaya göre kurguluyor. Kendi kendine yetebilmen için.
Bak,
başka kimseye ihtiyacın olmaması için.
Hep dikkatimi çeker biliyor musun? Teknolojinin nimetleri diyoruz. Nimetlerin sahibi kimdir yani, değil mi? Bak, teknolojik nimetler demiyoruz. Teknolojinin nimetleri diyoruz.
Evet, düşün, çok yaygın kullanılan değil mi? Teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz.
Ne kadar kadiri mutlak bir güç değil mi? Teknoloji. Ona karşı durulamaz. Ona karşı hiçbir şey yapılamaz. O bizi kuşatır. Devasa bir şeydir çünkü o. Hakikaten bunlar çok ilkel, basit gibi gelir ama insan değişmiyor hocam. İnsan değişmiyor. Vasıtalar değişiyor. İnsanın fıtratı, ihtiyaçları hepsi aynı. İnsan kendini müstahni sayan bir varlık. Doğru.
Dolayısıyla burada şunun da altını çizmekte fayda var. Yanlış anlaşılmamak için bunu söylememiz gerekiyor. İnsan tarihine baktığımızda sürekli bir tekamülü görüyoruz insanlık tarihinde. Tabii ki sürekli bir icat, buluşlar, keşfedişler. Allah Azze ve Celle'nin yarattığı dünyanın sistemi böyle zaten.
Evet.
Tabii ki insan bir şeyleri keşfettikçe kendi işlerini kolaylaştırmak için bir takım çabalar içerisinde, arayışlar içerisine girecek. Bunun için Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu yasaları, matematiği, fiziği, kimyayı ve benzeri hepsini.
Yani umreye develi gitmek durumunda değiliz şu an.
Kastettiğimiz bu değil. Sadece şunu kastediyoruz. Üretilen eşyayı üreten de kendi mantığına göre üretiyor. Kendi paradigmasına göre üretiyor. Dolayısıyla sorun eşyanın kendisiyle alakalı değil. O eşyanın anlamlandırılmasıyla alakalı. Onun bizim anlam dünyamızda nereye oturtulduğuyla alakalı. Yoksa televizyon başta olmak üzere birçok teknolojik aleti çok çok hayırlı işlerde kullanmak mümkün. Kullanıyoruz da.
Yani şu an radyodayız mesela.
Şu an radyodayız mesela. Meselemiz bunların yerli yerine oturtulmasıyla ilgili zaten. Bunu konuşuyoruz. Çünkü kabul etmemiz lazım ki bizim üretimimiz olan şeyler değildi bunlar. Bizim medeniyetimize ait olan şeyler değil. Sen ancak sana ait olan kodlar, sana ait olan değerler üzerinden ihtiyaç hissettiğin şeye göre bir şey, ihtiyaç hissettiğin bir duruma göre bir şey icat edersin, ortaya koyarsın. O sebeple teknolojinin bütün aletlerine yaklaşım tarzımız, onları yeniden değerlendirme ihtiyacımız var. Eğer bunlar hayatımız içerisinde olacaksa, ki olacak, bu kaçınılmaz, onları yeniden değerlendirmeye tabi tutmalıyız. Dolayısıyla teknolojinin aracı olan, teknolojinin kullandığı bir insan değil, teknolojiyi kullanan, eşyayı kullanan bir insana dönüşmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bir başka deyişle, put sadece şekli şemali belli olan bir takım, tarihte eski zamanlarda çokça olduğu üzere bir takım yapılmış putlardan bahsetmiyoruz. Dedin ya, insan değişmiyor yani.
Evet.
Bugün putlar kavram. Bugün put insanın kendisi.
Bazı süper güçler.
Bugün put süper güçler bazı. Evet. Bugün put para.
Bilim hakikaten.
Bugün bazen put eşyanın kendisi.
Evet. Bilim kendisini tabulaştırıyor hocam. Bu da yine Batı'nın kendi kafa yapısının kendi serüveni içinde yerine oturtulması gereken bir şey. Batı ne yaptı? Papa'nın dünyasına ya da Hristiyanlığın dünyasına, Hristiyanlığın bilimine gerçek bilimi çıkardı. Ve bu bilim aslında Tanrı'nın bilimiyle savaştı. Bir tür tabu oldu, tanrılaştırıldı. Evet, bu mesele tabii çok su götürür. İnşallah hocam bir sonraki programımızda devam etmek üzere. Kıymetli dinleyiciler, bize ayrılan sürenin burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya tekrar Müslümanca Düşünmek programımızla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, hayırlarla kalın.
Görüşmek üzere inşallah. Selametle kalın.